works in Turkish.
Bir sadece üç kelime biliyorum Türkçe'de diyor.
Merhaba.
Merhaba.
Teşekkürat.
Teşekkürler. It's kind of yeah.
Yeah. And then Rab.
Ve Rab kelimesi.
Ya Rab.
Ya Rab derken Rab kelimesi.
Actually yani. Arabic.
O da aslında Arapça'da temel olan bir kelime.
So it's good to be here on the Lord's Day.
Rabbim gününde sizinle beraber olmak çok teşvik edici gerçekten.
It's the day that the Lord set aside for us to worship Him.
Yani Rab'be tapınabilmemiz için bugün bize ayırdığı bir gün bugün.
To come together as His people and offer our praises to Him.
Ve ona yüceliği verebilmek için verdiği bir gün bugün.
And I'm very happy to be with you. I'm delighted to be here.
Sizin bugün aranızda olmak bana büyük sevinç, esenlik getiriyor.
Thank you for having me.
Ya bugün beni aldığınız için, aranıza kabul ettiğiniz için çok teşekkürler.
And I thank Pastor Karim for having me, inviting me to be with you today and to teach in the academy starting tomorrow.
Pastor Karim'e de teşekkür ediyorum. Bu hafta beni çağırdı öyle ki akademide eğitim verebileyim diye.
For our edification, I'd like to invite you to read with me.
Benimle beraber sözü öğrenebilmemiz için pasaja bakacağız.
From God's word in the book of Matthew.
Matta kitabından.
Matta is another Arabic word.
Matta.
Yeah. Yeah. And mezmur, yeah, I've heard mezmur.
Mezmur da aynı şekilde Arapça bir kelime diyor.
Matthew chapter 5.
Matta 5. bölüm.
I'll be reading verses 17 to 20.
17 ve 20 arasını okuyacağım.
Would you stand please to
Benimle beraber ayağa kalkar mısınız Tanrı'nın sözünü işitmek için?
God's holy and inspired words. Do not think that I have come to abolish the law or the law of the or the prophets.
Kutsal yazıyı ya da peygamberlik sözlerini geçersiz kılmak için geldiğimi sanmayın.
I have not come to abolish them but to fulfill them.
Ben geçersiz kılmaya değil, tamamlamaya geldim.
For surely I say to you,
size doğrusunu söyleyeyim.
Until heaven and earth pass away, not an iota, not a dot will pass from the law until all is accomplished.
Yer ve gök ortadan kalkmadan, her şey gerçekleşmeden kutsal yasadan ufacık bir harf ya da bir nokta bile yok olmayacak.
Therefore, whoever relaxes one of the least of these commandments and teaches others to do the same will be called the least in the kingdom of heaven.
Bu nedenle bu buyrukların en küçüğünden birini kim çiğner ve başkalarına öyle öğretirse göklerin egemenliğine en küçük sayılacak.
But whoever does them and teaches them will be called great in the kingdom of heaven.
Ama bu buyrukları kim yerine getirir ve başkalarına öğretirse göklerin egemenliğinde büyük sayılacak.
For I tell you, unless your righteousness exceeds that of the scribes and Pharisees, you will never enter the kingdom of heaven.
Size şunu söyleyeyim, doğruluğunuz din bilginleriyle Ferisilerinkini aşmadıkça göklerin egemenliğine asla giremezsiniz.
Amen. Please be seated.
Amin, oturabilirsiniz.
What do you put your hope or your trust in?
Güveninizi ve umudunuzu neye koyuyorsunuz?
At the end of last year, the Washington Post newspaper in America conducted a survey.
Geçtiğimiz yıl Amerika'da gazetelerden bir tanesi bir araştırma yaptı.
They asked the readers to describe in a word or phrase what 2020 was like.
Yani bir kelimeyle, bir cümleyle 2020'nin ne olduğunu bize anlatmalarını istediler.
Now some said it was like a dumpster fire or a nightmare.
Yani bazıları bir kabus gibiydi ya da çöplüğün yanması gibiydi dediler.
The three top words were exhausting, lost and chaotic.
Yani üç kelime kullandılar özellikle çok yorulmak, kayıp olmak ve kaos.
Now some elaborated that their lives were devastated by COVID, unemployment, the loss of loved ones.
Tabii birçokları hayatlarını, yakınlarının hayatlarını kaybettiklerini gördüler, işlerini kaybettiler, çok zor duruma düştüler.
Now the survey also asked readers what they were hoping for in 2021.
Bu araştırma aynı zamanda onlara şeyi de sordu. 2021 için neyi bekliyorsunuz?
Our responses included uniting the world, a restoration of sanity and morality.
Yani özellikle işte dünyanın bir araya gelmesi, bu çılgınlığın sona ermesi, ahlakın gelmesi vesaire gibi kelimeler duyduk.
One reader wrote, I am most hopeful that it won't be 2020.
Birisi de şöyle söyledi. Umuyorum artık 2020 olmayacak dedi.
People everywhere are tired.
Herkes dünyanın her yerinde yorgun şu anda.
They are in despair and look for hope and restoration.
Çok sıkıntıdalar ve umutsuzlar ve umut arıyorlar. Tekrar her şeyin düzelmesini istiyorlar.
Now this is not different from what the people in Jesus' time faced.
Bu aslında İsa'nın dönemindeki durumlardan çok da farklı değil.
People of Israel were living under the oppression of the Roman Empire.
Özellikle yani İsrail halkı Roma'nın baskısı onların yönetimi altındaydı.
They were mistreated and had to pay high taxes to survive.
Onlara çok kötü davranıldı ve yüksek vergi vermek zorunda kaldılar.
The people needed a savior.
İnsanların kurtarıcıya ihtiyacı vardı.
Someone who would bring them hope and deliver them from their enemies.
Onlara umut getirecek ve onların düşmanlarından onları kurtaracak.
And that's why the Gospel of Matthew introduces Jesus to us as the true and faithful Israel.
Yani onun için burada Matta'nın bize sunduğu şey gerçek ve sadık bir İsrail resmidir.
Jesus in the book of Matthew walked where Old Testament Israel walked.
Yani orada Matta İsa'nın yaşadığı dönemde aynı günlerde yaşadı.
For example, Jesus goes down to Egypt.
Mesela İsa Mısır'a gitti.
And he gets out of Egypt just like Israel in the Old Testament.
Yani aynı İsrail Mısır'dan çıktığı gibi İsa da Mısır'dan çıktı.
And Hosea's prophecy was fulfilled in Christ, out of Egypt I've called my son.
Ve böylelikle Hosea'nın söylemiş olduğu peygamberlik tamamlandı. Mısır'dan oğlumu çıkartacağım dediği peygamberlik.
Then Jesus goes through the water of baptism and is vindicated as God's beloved son.
Ve mesela İsa sudan geçti, bir vaftiz oldu ve orada deklarası yapıldı onun Tanrı'nın sevdiği oğlu olduğuna dair.
Just as Israel, the Lord's firstborn son, goes through the water of the Red Sea and crosses safely into the wilderness.
Aynı eski antlaşmadaki İsrail, Tanrı'nın bir anlamdaki ilk oğlu, ilk çocuğu olarak orada Kızıldeniz'i geçti, o sulardan geçti ve sıkıntılarla yüzleşmeye başladı.
And in 1 Corinthians 10, 1 and 2, Paul says that Israel's crossing of the Red Sea was their baptism into Moses in the cloud and in the sea.
1. Korintliler 10'da da zaten bundan bahseder. İsrail'in Kızıldeniz'den geçişinin bir anlamda vaftiz gibi olduğunu.
Then Jesus was tempted in the wilderness, but he did not give in into the temptation.
Kendisi İsa'nın çölde test edildi, sınandı ama günah işlemedi.
Similar to Israel in the wilderness that was tempted.
Aynı şekilde İsrail de çölde, İsrail halkı da çölde sınanmıştı.
But the people give in to the temptation and disobeyed the word of God.
Ancak onlar İsa gibi değildi, günah işlediler ve Tanrı'nın sözüne karşı geldiler.
Jesus obeyed God's word that he quoted to the devil.
Yani İsa Tanrı'nın sözüne tam anlamıyla güvendi.
Finally, just as Yahweh on the top of Mount Sinai gave the Torah or the Ten Commandments,
Tanrı İsrail Sina Dağı'nda 10 emri vermişti Musa'ya.
Jesus, the God incarnate, gives the law in the form of his sermon in the mountain.
İsa da aynı şekilde 10 emri bir vaaz şeklinde dağdaki vaazda bize deklare ediyor.
Now, notice what we read in starting in Matthew 5. Jesus goes up to the mountain.
Yani Matta 5. bölümde İsa'nın dağa çıktığını görüyoruz.
And then he sits down to teach.
Ondan sonra oturduğunu görüyoruz.
Just like Yahweh, he came down on the mountain.
Yani sanki Yahweh, Baba Tanrı göklerden geliyor.
To give his law to the people.
Sanki halkına yasasını veriyor gibiydi.
Now in biblical times when the teacher sits down to teach, he's teaching with authority.
Yani İsa zamanında birisi oturduğu zaman otoriteyle öğretiyor anlamına gelirdi.
And so it is significant that we read Jesus sat down to teach his sermon.
Yani onun oturmuş olması bu anlamda önemlidir vaazını verebilmesi için.
He is teaching with authority as God himself.
Bir otoriteyle vaaz veriyor yani Tanrı olarak.
Now he begins his sermon by blessing the people.
Vaazını bir bereketlemeyle açıyor, öyle başlıyor.
Charging them to be the salt of the earth and the light of the world.
Ondan sonra insanlara tuz olması gerektiğini, bu yeryüzüne, dünyaya ışık olması gerektiğini anlatıyor.
And then we come to our passage that I just read to you, verses 17 and 20.
Ardından bu 17-20 arasındaki ayetlere geliyoruz.
I've titled my sermon, Jesus the Fulfillment of the Law.
Vaazımın adı İsa, yasayı tamamlayan demek.
This passage can be divided into two sections.
Bu vaazı ikiye bölebiliriz.
Fulfilling the law, verses 17 and 18.
Yasayı tamamlamak, ilk kısım, 17 ile 18. ayetler.
And then keeping the law, verses 19 and 20.
İkinci kısmı da 19-20. Ayetlerde yasayı tutmak, böyle ikiye ayırıyoruz.
So first, fulfilling the law.
İlk önce yasayı tamamlama konusuna bakalım.
Verse 17 says, do not think that I have come to abolish the law or the prophets. I have not come to abolish them, but to fulfill them.
17. ayet şöyle söylüyor. Kutsal yazıyı ya da peygamberlik sözlerini geçersiz kılmak için geldiğimi sanmayın. Ben geçersiz kılmaya değil, tamamlamaya geldim.
Now when Jesus speaks here of the law and the prophets, he's speaking about the Old Testament books.
Burada bu peygamberlik sözlerinden bahsettiği zaman eski antlaşmadan bahsediyordu.
In Luke 24, the Old Testament books are called the law of Moses and the prophets and the Psalms.
Luka 24'e baktığımız zaman bu peygamberlik sözlerinden bahsettiği zaman Musa'nın yasasından, peygamberliklerden ve mezmur kitaplarından bahseder.
And in other places, the whole collection is simply called the law.
Başka yerlere tüm kutsal kitaptan bahsettiği zaman sadece o kitaplara yasa diye bahseder.
But the title, the law and the prophets is more common.
Ancak yasa ve peygamberlik sözleri kelimesi daha bilindik bir kitap adıdır yani bu kitaplar için.
So what is Jesus saying here about the Old Testament?
Burada İsa eski antlaşma ile ilgili ne söyler?
He wants to make it clear that his ministry and his announcement of God's kingdom does not mean the diminishing or the destruction of the Old Testament.
Yani burada söylemek istediği şey İsa'nın, insana anlatmak istediği şey, deklare ettiği şey, yasanın sözlerini geçersiz kalmak, onları umursamamak, boş vermek olmadığını anlatmaya çalışıyor İsa.
Jesus knew that he would regularly face criticism from those who believed they were keepers of the Old Testament.
Çünkü insanlar orada yasa tutan insanlar, eski antlaşmaya inen insanlar onu fazlasıyla sıkıştıracaklardı.
And he knew that many of the things he would say and do would sound strange to his listeners, including even his disciples.
Yani söylediği şeylerin fazlasıyla kafa karıştırıcı olabildiğini ve öğrenciler tarafından da yanlış anlaşılabileceğini söylüyordu.
Why?
Neden peki?
Because they had been taught to believe certain things about the Old Testament that were not necessarily true.
Yani çünkü bazı eski antlaşmayla ilgili öğrendiği şeyler bu öğrencilerin aslında gerçek değildi. Doğru şeyler öğrenmemişlerdi.
Things that were half-truths or simply the traditions of men and not the commandments of God.
Yani çok yarı doğru olan şeyler vardı, bazı hatalı konular vardı ve insanların gelenekleriyle ilgili söylenilen şeyler vardı. Eski antlaşmayı tam anlamıyla bilmiyorlardı.
But we see here in verse 17, Jesus doesn't simply say that he's come to preserve the Old Testament.
Ama İsa sadece gelip ben doğru bir şekilde eski yasayı, eski antlaşmayı koruma mevzusunun üzerine odaklanmak istemiyorum dedi.
No, he makes this incredible statement that his coming means the fulfillment of the law.
Hayır dedi ki aksine ben geldim ve yasayı tamamlamak istiyorum.
And this fulfillment is in at least two ways.
En azından bu yasayı tamamlama konusunda iki açıdan bakabiliriz.
Jesus fulfilled the demands of the law by his life because he lived the perfect life in obedience to the law.
Birincisi fazlasıyla bahsettiğimiz bir konu İsa yasayı bizim tutamadığımız günah işlediğimiz için yerine getiremediğimiz yasayı hiçbir günah işlemeden kutsal bir şekilde yerine getirdi. Tamamlamış oldu böyle.
And in second, Jesus lived or fulfilled the demands of the law by his death and resurrection because he took the law's punishment for our sin.
İkincisi de yasanın getirmiş olduğu o adil ölüm cezasını çarmıha giderek, ödeyerek yapmış oldu. Böylelikle yasanın getirdiği cezayı ödeyerek yasayı tamamladı.
Paul says in Galatians 3:13, Jesus redeemed us, Christ redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us. For it is written, cursed is everyone who's hanged on a tree.
Galatyalılar 13. bölümde Mesih yasanın lanetini sırtlanarak kendisi lanet oldu. Çünkü çarmıha asılan, ağaca asılan her kişi lanetlenmiştir diye söylenir.
So Jesus fulfilled the law in his life and in his death and resurrection.
İsa böylelikle yasayı sadece yaşadığı kutsal yaşamla tamamlamış olmadı, ancak ölümüyle de yasanın cezasını ödeyerek tamamlamış oldu.
But he also affirmed the continuing authority of the law.
Ama aynı zamanda yasanın devamlılığını da otoriter bir şekilde kabul etti.
Listen again to verse 18.
18. ayeti tekrar benimle beraber dinleyin.
Jesus says, "For truly I say to you, until heaven and earth pass away, not an iota, not a dot will pass from the law until all is accomplished."
Size doğrusunu söyleyeyim. Yer ve gök ortadan kalkmadan, her şey gerçekleşmeden kutsal yasadan ufacık bir harf ya da bir nokta bile yok olmayacak.
Now some people think when Jesus said he's fulfilling the law that he fulfilled the messianic prophecies of maybe Isaiah and Micah and other prophets.
Yani bazen İsa yasayı tamamladı dendiği zaman İsa'nın sanki Mika ve işte Yeşaya gibi kitaplarda ki bazı peygamberlikleri de tamamlandı, mesihsel peygamberlikleri de tamamladığı söylenir.
Or maybe their mind goes to the sacrificial system where we learn in Leviticus and other places that Jesus is the true Lamb of God and he has fulfilled these shadows.
Mesela bazı yerlerde Leviler kitabı gibi kısımlarda ondan bahsettiği bazı peygamberlikler var, sanki onların tamamlanmış olduğunu işaret eder.
But notice the scope, the extent that Jesus has in mind here.
Yalnız daha geniş bir şey var burada. Bir ne kadar derinlemesine gittiğine bir bakın İsa'nın.
He says until heaven and earth pass away, that is until the end of time.
Yer ve gök ortadan kalkmadan, her şey gerçekleşmeden diyor.
Not an iota, not a dot.
Yani ufacık bir nokta dahi, bir virgül dahi.
We would say not the cross of a T or not the dot of an I.
Biz T'nin ufak bir çizgisinin, İ harfinin noktasının bile değişmediğini söylüyoruz yani bu anlamda.
Will pass away from the Old Testament until all is accomplished.
Yani bunların hiçbiri kaybolup gitmeyecek ta ki tamamlanana kadar.
The word of God stands forever.
Tanrı'nın sözü sonsuza dek kalıcıdır.
And every part of God's word matters.
Ve kutsal yazarın her bir noktası, her bir kısmı çok önemlidir.
God's word is absolutely reliable and true. All of it.
Tanrı'nın sözü güvenilirdir ve gerçektir. Sonsuza dek tamamı.
The Old Testament is just as important as the New.
Eski antlaşma en az yeni antlaşma kadar önemlidir.
You can't have one without the other.
Bir tanesi olmadan diğeri olamaz.
You can't remove the Old Testament and have the full revelation of God.
Eski antlaşmayı kaldırıp Tanrı'nın tüm vahyini, tüm açıklamasını göremezsiniz.
You don't pick and choose which commands you like, but every part matters.
Belli bir yasayı seviyorum, diğerlerine ilgilenmiyorum diyemezsiniz. Her yer çok önemlidir.
Now there aren't certain parts of the Old Testament scriptures that Jesus has fulfilled and will fulfill and then other parts he has abolished.
Bazı eski antlaşma parçalarının tamamlanmadığını ve bazılarının ise tamamen yok edildiğini de görebiliyoruz.
No, when Jesus speaks in verse 18 about all being accomplished or will be accomplished, he's saying that he is the center of all of the Old Testament scriptures.
Yani hayır, buradaki ayette 18. ayette her şeyin tamamlanacağını söylüyor. Çünkü eski antlaşmanın temelinde de onu görebiliyoruz.
Not just some random messianic prophecies here and there.
Yani sadece orada burada ufak tefek mesihsel peygamberliklerden bahsetmiyor yani.
Jesus is the center of God's revelation in the Old Testament.
İsa eski antlaşmada Tanrı'nın kendini açıklama biçimidir.
All of the Old Testament point to him.
Tüm eski antlaşmasal pasajlar İsa'yı işaret eder.
And he came to accomplish what the Old Testament said about him.
Ve onun gelmesinin amacı da eski antlaşmada onun hakkında söylenenlerin yerine gelmesidir.
And this leads us to the second point.
Bu da bizi ikinci noktaya yönlendiriyor şimdi.
Keeping the law.
Yasayı yerine getirmek, yasayı tutmak.
Verses 19 and 20.
19 ve 20. ayetler bunlar.
Now listen again to verse 19.
19'a bakalım.
Therefore, whoever relaxes one of the least of these commandments and teaches others to do the same will be called least in the kingdom of heaven, but whoever does them and teaches them will be called great in the kingdom of heaven.
Bu nedenle bu buyrukların en küçüğünden birini kim çiğner ve başkalarına öyle öğretirse göklerin egemenliğinde en küçük sayılacak. Ama bu buyrukları kim yerine getirir ve başkalarına öğretirse göklerin egemenliğinde en büyük sayılacak.
So it's clear from his words that Jesus is specifically talking here about the commands or the commandments contained in the Old Testament.
Burada İsa açık bir şekilde eski antlaşmadaki yasalardan, emirlerden bahsediyor.
And his convictions are very clear, aren't they?
Ve inancı çok net, çok açık bir şekilde.
Despite what his critics might say, Jesus did not come to relax God's commandments.
Yani ona kritik yapan, ona karşı gelen kişilere karşı İsa aslında gerçekte sözleri ya da yasayı yumuşatmak için ya da değiştirmek için gelmedi.
Now relaxing God's commands means ignoring God's commands.
İngilizce'de biraz daha yasayı yumuşatmak gibi bir şey söylüyor. Bizimkini değiştirmek gibi söylüyor. Dolayısıyla ben söylerken onu düşünün. İsa'nın yapmaya çalıştığı şey hocamızın söylediği, yani yasayı yumuşatayım öyle bir yaşam sürsün insanlar değildi.
So the man or woman who's not relaxing God's commands is someone who's doing them and teaching them.
Yani insanlar eğer yasayı yumuşatmıyorlarsa, değiştirmiyorlarsa o zaman onu öğretiyorlardı, ona inanıyorlardı.
So does this mean that followers of Jesus should follow every commandments in the Old Testament?
O zaman bu şu mu demek? İsa'yı takip eden herkes yasanın her noktasını yerine mi getirecek o zaman?
Well, the answer is yes and no.
Ve aslında cevap hem evet hem hayır.
Remember, we're not simply talking about obeying the Old Testament.
Burada sadece eski antlaşmadaki yasalara olduğu gibi itaat edeceğiz demek istemiyoruz.
What we're talking about, what Jesus is talking about, is obeying the Old Testament in fulfillment as Jesus fulfilled the Old Testament.
Yani özellikle burada İsa'nın yasayı tamamlamasıyla ilgili olan eski antlaşmasal bağlama bakıyoruz.
And if we want to understand what that means, all we need to do is look at the rest of Matthew chapter 5.
Bu konuya daha detaylı bakmak istersek Matta 5'in tamamını inceleyebiliriz.
Do you see how the rest of chapter 5 is broken down?
Matta 5'in devamını görüyor musunuz? Bak kutsal kitabınıza baktığınız zaman.
Each division is dealing with an Old Testament command or concept.
Eski antlaşma yasaları konseptleriyle ilgili maddenin devamı anlatıyor bize.
And each of the subsections begins with the phrase you've heard it was said.
Her bir kısımda şöyle denildiğini duymuşsunuzdur diye başlıyor.
We see this phrase in verses 21, 27, 31, 33, 38 and 43.
Bizim yüklemlerimiz sonda olduğu için böyle başlamıyor bölümler. Ama her birinde nokta nokta nokta denildiğini duydunuz diyor saydığı birçok ayette. 6 tane farklı ayette böyle başlıyor.
And as you go through these verses you will see that Jesus is fulfilling the law and the prophets by declaring the fullness of God's intentions for his people in light of the new covenant.
Bu ayetlere bu şekilde baktığımız zaman İsa'nın yasayı tamamlamasından bahsettiğimiz zaman yani yasa ve peygamberlik kitaplarını aslında Tanrı'nın tamlığının açık bir şekilde insanların önünde açıklanması, yeni antlaşmanın açıklanması olduğunu anlatıyor.
He is not adding to the Old Testament.
Yani eski antlaşmaya bir şey eklemiyor.
He is unpacking or explaining it in light of the fullness and fulfillment of God's kingdom.
Şu anda bulunmuş olduğu noktaya geldiği zaman bu duruma bakarak İsa eski antlaşmanın Tanrı'nın krallığı için ne demek olduğunu anlatıyor.
And this leads us to verse 20.
Bu da bizi 20. ayete bağlıyor.
For I tell you, unless your righteousness exceeds that of the scribes and Pharisees, you will never enter the kingdom of heaven.
Size şunu söyleyeyim. Doğruluğunuz din bilgileriyle Ferisilerinkini aşmadıkça göklerin egemenliğine asla giremezsiniz.
But the kingdom of heaven was the good news or the gospel that Jesus was proclaiming in his ministry.
Tanrı'nın krallığı, göksel egemenlik İsa'nın deklare ettiği iyi haberdi hayatı boyunca.
Now how are all these verses connected together?
Tüm bu ayetler birbirlerine nasıl bağlanıyor o zaman?
Well, the exceeding righteousness that Jesus is talking about here in verse 20 is the living out of the Old Testament fulfilled in Jesus.
İsa'da tamamlanan bir duruma bakıyoruz. Buradaki ayette söylediği zaman doğruluğunuzun artmasından bahsettiğimizde.
Now remember the scribes and the Pharisees Jesus mentions in verse 20 were the religious leaders of their day.
Özellikle buradaki 20. ayete baktığımız zaman burada bahsedilen kişiler, doğruluklarının artması gereken kişiler, dönemin din bilginleri bunlar.
They were considered the holiest and most faithful members of the Jewish community.
Yani Yahudilerin arasındaki en dindar, en olgun, en hikmetli kişiler de bunlar.
So having a righteousness that exceeded the righteousness of those spiritual superstars was a very overwhelming idea.
Bu kadar zor algılanabilir bir şey ki dönemin en önemli dini liderlerinden, dönemin ruhani süperstarlarından daha iyi bir doğruluğunuzun olması gerekiyor Tanrı'nın krallığına girmek istiyorsanız diyordu.
Now in Galatians 2:15 and 16 we learn that no one has ever been justified by God through the keeping of the law.
Ama Galatyalılar 2'ye baktığımız zaman ayette şeyi söyler. Hiç kimse yasayı yerine getirerek göklere, cennete gidemeyecektir der.
In other words, the law of God cannot justify anyone.
Yani Tanrı'nın yasası hiç kimseyi doğru kılmaz, hiç kimse kurtulamaz yasaya itaat ederek.
Yet many now and in the past have tried to work hard at keeping the law with the hope that God would be merciful to them and based on their efforts would justify them.
Tarih boyunca insanlar bunu yapmaya çalıştılar. Doğruluklarına güvenerek Tanrı'nın onları bir anlamda affedeceğini, merhamet edeceğini ve doğru kılarak göksel egemenliğini alacağını düşündüler.
Now it's important to remember that the law of God cannot save us.
Yani şunu unutmamak lazım. Yasa, Tanrı'nın yasalarını tutarak kurtulamayız.
Because it was never intended to save us.
Çünkü amacı zaten hiçbir zaman sizi kurtarmak değildi bu yasaların.
Now the law of God cannot save us because it's the standard of God's holiness.
Yasa bizi kurtaramaz ama yasa Tanrı'nın standartlarının kutsal standartını bize gösterir.
And in our fallen nature we cannot keep up with this standard. We cannot meet this standard.
Kendi standartımıza baktığımızda Tanrı'nın o kutsal standartını yakalamamız hiçbir zaman mümkün değildir.
But Jesus obeyed the law perfectly his entire life because he is sinless.
Ancak İsa Tanrı'nın bu yasasına harika bir şekilde itaat etti çünkü günahsızdı.
He lived a perfect law-abiding life so that he could bear the penalty of all his people who failed to abide by God's law.
Tanrı'nın yasasını kusursuz bir şekilde yerine getirip cezayı çekti. Böylelikle bu yasayı yerine getirip cezayı sırtlanamayacaklar için bunu yaptı.
Therefore what Jesus has in mind here is not a superior quantity of righteousness that is more righteous acts.
Yani burada İsa'nın beklemiş olduğu şey daha fazla doğruluk işlemi yapalım, daha da arttıralım, doğruluklarımızı arttıralım değildi yani.
No, Jesus is pointing here to a superior quality of righteousness.
Hayır, aksine burada doğruluğumuzun kalitesine bakıyordu. Rakamına değil, kalitesine bakıyordu bir anlamda.
Our friends, our righteousness exceeds theirs in at least two ways.
Bizim doğruluğumuz oradaki insan, o din bilgilerinin doğruluğundan en azından iki noktada daha iyi durumdadır.
First, our righteousness exceeds theirs because it's imputed righteousness by faith.
Bizim doğruluğumuz daha iyi bir doğruluktur çünkü imanla bize yüklenmiş olan bir doğruluktur bu.
In 2 Corinthians 5:21 Paul says, for our sake he made him to be sin who knew no sin so that in him we might become the righteousness of God.
2. Korintliler 5'te bizim yerimize İsa'nın kendisinin günah olarak günahları sırtlanarak bize bunun doğruluk olarak sayıldığını anlattı Tanrı tarafından.
This greater righteousness is credited to us by faith in Christ.
Yani bizim doğruluğumuz kendi doğruluğumuz değil ama İsa'nın yapmış olduğu doğruluk bize yüklenmiş oldu bir anlamda.
In Philippians 3:9 and be found in him not having a righteousness of my own that comes from the law but that which comes through faith in Christ the righteousness from God that depends on faith.
Filipililer 3. bölümde de bizim doğruluğumuzun yasaya bakarak olan doğruluk değil İsa Mesih'in işiyle yapılan doğruluğun bize sayılması olduğunu anlatır.
So even though we're sinners, we are given a righteous standing before God in Christ.
Yani doğru olmasak da günahkarlar olsak da Baba Tanrı'nın önünde doğru bir şekilde durabiliyoruz çünkü İsa Mesih'in yapmış olduğu işle.
Christ's righteousness is credited to us by faith.
İmanımız aracılığıyla İsa'nın doğruluğu bize sayılıyor.
Now the second way our righteousness exceeds theirs is because it's a different kind of righteousness.
İkincisi yani bizim doğruluğumuz din bilgilerinin doğruluğundan daha iyi bir durumda oluyor olmasının nedeni de şudur.
Their righteousness is formal external obedience.
Onların doğrulukları dışsal ciddi bir bağlılıktı, itaatti.
It was self-serving and it was partial.
Yani kısımsal bir durumu vardı ve kendilerine hizmet eden bir doğruluktu bu.
Now, Jesus teaches that God requires far more radical law-keeping in the inner person.
Ancak İsa'nın öğrettiği şey insanın doğru yaşamının daha içsel olduğunu anlatıyordu.
He desires law-keeping from the heart because the Lord looks at the heart, not the external.
Kutsal yazılar bunu söylüyordu. Tanrı'nın içe baktığını, dışsal hareketlere bakmadığını söylüyordu.
And it's that qualitatively superior righteousness that will enable us to enter the kingdom of heaven.
İşte bu doğruluğumuzun kalitesinin, doğruluğumuzun diğerlerinden daha farklı olmasının bizi göksel krallığa götürdüğünü işaret ediyordu.
Now, when Jesus talks about entering the kingdom of heaven, sometimes he's talking about the day in the future when we will enter into the presence of the king.
Tanrı'nın krallığından İsa bahsettiği zaman zaman zaman bir gün onun huzuruna çıkacağımız olduğu gerçeğini anlatıyor.
But at other times he's talking about entering into a present reality.
Ancak bazense krallığın o anda var olduğunu deklare ediyor.
And I think Jesus here has the two of them in mind.
Bence İsa burada her ikisini de işaret ediyor.
Now later in Matthew he again speaks of entering the kingdom and of the Pharisees and the scribes in Matthew 23:13.
Daha sonra Matta 22'de tekrar göklerin krallığına girilmesi gerektiğini anlatıyordu.
Where he says, but woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites, for you shut the kingdom of heaven in people's faces, for you neither enter yourselves nor allow those who would enter to go in.
Orada din bilginleri Ferisilere iki yüzlü diyor. Siz kendiniz de göklerin egemenliğine gitmezsiniz, başkalarının da gitmesine izin vermezsiniz diye anlatıyor.
So their brand of righteousness was all about performance.
Yani Ferisilerin din bilginlerinin doğruluğu tamamen performanslarına odaklıydı.
But this mentality only kept people away from the kingdom.
İşte bu mantık da insanları Tanrı'nın krallığından uzak tutan bir mantıktı.
Why? Jesus answers in Matthew 18:3. Truly I say to you, unless you turn and become like children, you will never enter the kingdom of heaven.
Ya ve İsa bunu açıklıyor, onlara söylüyor. Size doğrusunu söyleyeyim, eğer çocuklar gibi olmadığınız sürece göklerin egemenliğine giremezsiniz diyor.
It's not about exalting our performance.
Doğruluğunuzu dışsal olarak arttırmaya çalışmaktan bahsetmiyordu.
It's about embracing Christ in a childlike manner.
Yani İsa'yı tüm yürekle bir çocuk gibi kabul etmeniz gerektiğini anlatıyordu.
And that's key to the exceeding righteousness Jesus is talking about here.
İşte burada Tanrı'nın doğruluğunuzun Ferisilerden daha fazla olmasıyla ilgili yaptığı bağlantı budur.
Now to be clear, as we've already heard in verse 17, the exceeding righteousness of verse 20 is a righteousness that comes from Jesus' work as the fulfillment of the Old Testament.
Yani burada iyi bir şey, yani önemli bir şey işaret etmemiz gerekiyor. 17. ayette olsun, 20. ayetteki doğruluğumuzun Ferisilerin doğruluğunu geçiyor olmasıyla ilgili bağlantı olsun. Bunların her biri İsa'nın eski antlaşmayı yerine getirmesiyle bize verilen, sağlanan doğruluktan bahsediyor.
In Christ, God views us as perfect law keepers, just like Jesus was.
Mesih'te Tanrı bizleri gerçekten yasayı kutsal, doğru bir şekilde tutmuşuz gibi görüyor. İsa'nın yapmış olduğu bu işten dolayı.
In Christ, our penalty was paid because we did not keep the law of God.
Yani Mesih'te cezalarımız ödeniyor çünkü bizler yasayı yerine getirmemiştik.
And now we who walk by faith and not by sight must begin to obey God's law.
Yani bizler şimdi artık Tanrı'nın yasasına itaat etmemiz gerekiyor.
Because God views us in Christ.
Çünkü Tanrı bizleri Mesih'te görüyor.
As those who perfectly have kept the law.
Tamamıyla yasayı harika bir şekilde tutan.
We are enabled to obey God through the work of the Holy Spirit.
Ve kutsal ruh aracılığıyla artık bizim yasayı tutabileceğimiz bir hale getirildiğimiz anlatılıyor.
So this greater righteousness is worked in us by the Holy Spirit.
Yani bu harika doğruluk kutsal ruh aracılığıyla bizlerde yapıldı.
We read in Romans 8 verse 4 that the righteousness that the righteous requirement of the law might be fulfilled in us who walk not according to the flesh but according to the Spirit.
Yani burada doğruluğun bizlere sayıldığını ve doğruluğun bizlerde tamamlandığını anlatan bir ayet var Romalılarda. Çünkü böyle insanlar bedende değil ruhta yaşarlar diyor.
Now this has to do with our sanctification.
Bu bizim kutsallaşmamızla ilgilidir.
In other words, we're not only given righteous standing before God, but God is working out Christ's righteousness in us by the Holy Spirit.
Başka bir de işte biz aslında doğru değiliz ama Tanrı'nın bizde doğruluk işini yapıyor olmasıyla kutsal ruhun aracılığıyla doğru sayılıyoruz.
Now the fact that Jesus alone fulfills the entire Old Testament means we should not only meditate on the Old Testament books with Christ-colored lenses, but also cling to Jesus as the fulfillment of the promises.
Eski antlaşmaya sadece normal bir gözlerle bakmamamız gerekiyor. İsa'nın bu eski antlaşmayı kendi başına tamamladığı için İsa'ya dayanarak, İsa'ya bakarak bu pasajları incelememiz gerekiyor.
So what Jesus is telling us here about his relationship to the Old Testament should radically influence our relationship to the Old Testament.
Yani İsa bir anlamda onunla olan ilişkimizden ötürü ve onun eski antlaşmadaki yapmış olduğu tamamlama işinden dolayı eski antlaşmaya bakış açımızın da değiştirmesi gerektiğini anlatıyor bize.
We should think about the Old Testament books as God's gracious revelation about Jesus Christ.
Eski antlaşmayı okuduğumuz zaman eski antlaşma Tanrı'nın İsa hakkındaki deklarasyonu olarak göz atmamız gerekiyor.
Paul writes in 2 Corinthians 1:20, "For all the promises of God find their yes in him. That is why it is through him that we utter our amen to God for his glory."
Yani 2. Korintliler 1. bölümde tüm vaatlerin Tanrı'da onun aracılığıyla tamamlandığını söylüyor bizlere.
And again, that brings us back to the qualitatively superior righteousness Jesus talked about in verse 20.
Yani burada 20. ayetteki şeye yönlendiriyor bizi. Kalitesel doğruluk, rakamsal doğruluk değil.
And again, Paul confirms this in Romans 3:21 and 22. But now the righteousness of God has been manifested apart from the law, although the law and the prophets bear witness to it, the righteousness of God through faith in Jesus Christ for all who believe.
Romalılar 3. bölümde Tanrı'nın doğruluğundan bahsederken bunun yasa olmadan deklare edildiğini, yasaya bağlanmadan İsa Mesih aracılığıyla deklare edildiğini ve ona ait olan, ona iman eden herkesin buna sahip olduğunu söylüyor.
That righteousness belongs to Jesus, but it can be ours if we trust in him.
Yani bu doğruluk İsa'ya aittir ancak bizlere de aittir eğer ona güveniyorsak.
And this righteousness is not only a position, it's also a power. A power to live a new life.
Yani bu doğruluk sadece bir pozisyon, bir yer değildir ama aynı zamanda bir güçtür. Yeni bir yaşam sürebilmek için bize bir güç sağlanmıştır.
It's not only a declaration from God that we are not guilty through the or before the high court of heaven.
Yani bu sadece bir deklarasyon değildir. Yani göksel cennetin önündeki Tanrı'nın huzurunda doğru kılındığımızın bir deklarasyondan ibaret değildir bu.
But it's also a direction from God, a direction in living that new life.
Ama bize bu doğru kılınma bizim yeni bir yaşam süreceğimizi, doğru bir yaşam sürebileceğimiz için verilen bir yönlendiriştir.
And we need Jesus for this position in his righteousness and the power through his righteousness and his declaration of righteousness and the direction in righteousness.
Yani işte biz bunun için İsa'nın doğruluğuna ihtiyacımız var. Onun gücü aracılığıyla bize sağlanan doğruluğa, onun deklarasyonuyla aracılığıyla sağlanan doğruluğa ve onun bizim için yönlendiriş olarak vermiş olduğu doğruluğa.
So if we are in Christ, we have been given his righteousness, a new life that is enabled by the Holy Spirit to live before God.
Yani eğer İsa'daysak, ona aitsek, ona iman ediyorsak sadece doğru kılınmadık, doğruluk sayılmadı onun yaşantısı bize aynı zamanda doğru bir yaşam sürebilmemiz için de bize yönlendiriş verdi.
And I pray that this would be our experience as the followers of Christ.
Ve benim duam da bu. İsa Mesih'i takip edenler olarak yaşamımız böyle olsun.
That we would be known as those who have more exceeding greater righteousness because it's the righteousness of Christ.
Yani doğrulukta büyüyebilelim çünkü bize sağlanan doğruluk İsa Mesih'in doğruluğudur.